tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Bir iki günlük rahatsızlığım yüzünden verdiğim aradan sonra tekrar karşınızdayım. Dünya işlerine birlikte bakacağız. Bugün epey hafta sonundan bu yana sıcak olay birikmiş vaziyette. En başta Donald Trump'ın göreve başlar başlamaz tartışmalı icraatlarından bir tanesi göçmenlere yönelik yasak diyelim. Özellikle 7 ülkeden, Orta Doğu'dan gelenlere epey yankı yaratmış vaziyette dünya çapında, sadece Amerika'da değil. Bununla ilgili gelişmeleri, tepkileri konuşacağız, aktarmaya çalışacağım size. Programın ikinci yarısında da Metin Çorabatır'a bağlanacağız. İGAM Başkanı İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eski Türkiye temsilcisi, konunun uzmanı bir isim. Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor biliyorsunuz. Türkiye'de de yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Trump'ın aldığı bu kararın Amerika çapında ve dünya çapında etkilerini anlamaya çalışacağız. Pek çok başlığım var dünyanın dört bir yanından sizinle paylaşacağım. Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan koca bir coğrafyada. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, Kocaeli'nden de 93.4'ten dinleyebilirsiniz. rsfm.com.tr'den de aynı şekilde internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet. Trump'ın göçmenler konusunda aldığı karar. Aslına bakarsanız iki tane geçen haftada krizin başlangıcını aktardığımız önemli kararı vardı. Bir tanesi güvenli bölge Suriye'de, ama kimse tam olarak neyi kastettiğini anlamamıştı. Daha çok Amerika'ya sığınmacı gelmesini önlemek için, ki çok da değil aslında sayıları, daha çok Avrupa'ya oldu biliyorsunuz. Sığınmacıların rotası Avrupa'ya yönelik oldu. Ama daha önemlisi, ülkeye Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den Amerika'yı ziyaret etmek isteyecek olanlara, hatta içlerinde yeşil kartlılar da var, 3 aya uzanan şekilde vize verilmemesini öngören başkanlık kararnamesini 27 Ocak'ta imzalayınca Kızılca kıyamet koptu. New York Federal Mahkemesi'nden bir yargıç Anne Donnelly bu kararnameyi geçici olarak durduran bir karar da aldı, ama tartışmalar bitmek bilmedi çünkü uygulamalar değişti. Amerika'da protesto gösterileriyle sarsıldı hafta sonu boyunca. Havaalanlarında küçük çaplı krizler yaşandı. 5 yaşında bir Müslüman çocuğa kelepçe takıldığı görüldü. 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Los Angeles'ta Suriye'den Yahudi asıllılara da aynı muamelenin yapıldığı görüldü. Kimileri bunu Müslümanları hedef alan bir yasak olarak, Müslüman yasağı olarak hashtagler de sosyal medyadan böyle yayıldı. Ama öyle mi? Öyleyse niye Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gidecek olanlara, genel anlamda tabii ki tek tek şahıslara göre değişebilir ama genel anlamda onlara yönelik bir yasak yok. Onlar da Müslüman ülke. Dolayısıyla ortada bir Müslüman yasağı mı değil mi tartışmaları da patlak verdi. Tabii bu 5 yaşındaki çocuk için Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendirdiğini söylemesi, bunu varsaymak, aksini varsaymak yanıltıcı ve yanlış demesi yine bir tartışma yarattı. O yüzden bu konu yankıları kolay kolay kapanacak gibi değil. Donald Trump kararını savundu. Twitter üzerinden açıklama yaptı. Benzeri bir kararın Obama yönetimi tarafından 2011'de Irak vatandaşlarına uygulandığını söyledi. Adalet Bakanı itiraz etti vekil olarak. Çünkü daha henüz Senato onayları tamamlanmamış bakanları var Donald Trump'ın. Onu görevden aldı, vize yasağına karşı çıkan Adalet Bakanı vekilini Sally Yates'i, kendisi Obama'nın bakanı diyerek görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika'da isyan çıktı. Yüzlerce, ki sayılarının bugün itibariyle 900 olduğu, 900 diplomatı kapsadığı belirtiliyor. Bu kararnameye itiraz ettikleri ve eden ve başkanlık kararnamesini görmezden gelmek üzere bir metne imza attıkları anlaşılan Dışişleri Bakanlığı'ndaki küçük çaplı ayaklanma ortaya çıktı. Yine Cumhuriyetçi Senatörler John McCain ve Lindsey Graham ortak açıklama yaptılar. Teröre karşı savaşın yarar almasına sebebiyet vereceğini söylediler. Bu kararname ile birlikte Trump'ın bu tartışmalı kararları kabine adaylarını sıkı elemeye tabi tutmasına senatonun sebebiyet vermiş gözüküyor. En az 3 ismin oylanmasını sabote ederek erteletmiş vaziyetteler. Donald Trump kendilerine utansınlar, DC bu yüzden çalışamıyor tepkisini gösterdi. Böyle tartışmalar devam ediyor. Şimdi bu göçmenlere yönelik vize sınırlandırması ile ilgili anketlerse dün akşam saatlerinde düştü. Amerika'da 49'a 41 gözüküyor. Her iki Amerikalı'dan birisi Donald Trump'ın bu kararını destekliyor. Ama diğer yandan katılanlardan 1/3'den azı kendilerini daha güvende kıldığını düşünüyormuş. Yani dolayısıyla Amerikalıların güvenlik sorununa, kafalarındaki güvenlik sorununa yanıt vermiş gözükmüyor. Bir de tabii Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin komşuları ve hatta belki de son 10-15 senede terörizmin asıl kaynağı olarak görülen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere bu uygulamayı koymaması, Müslüman kimliklerinin ötesinde bir de yatırımlarının bulunduğu ülkelere koymaması olarak algılandı. Böyle de bir tartışma daha da koptu. Evet, tabii bu işin içerisinde bir de Meksika'ya duvar kısmı vardı. Enrico Peña Nieto, Meksika Devlet Başkanı'yla ilk aslında Donald Trump'ın karşıya geldiği isim o olmuştu duvar meselesi yüzünden. Telefon konuşmaları iki liderin bunu izledi. Yine bu göçmen meselesinde Hispanikler de önemli bir yer tutuyor, onu da belirtmek lazım. Buradan bir de İsrail'le bir kriz patlak verdi. Donald Trump'ın bu Meksika sınırına duvar örme kararını desteklediğini duyurdu Benjamin Netanyahu. Başkan Trump haklı. Ben de İsrail'in güney sınırına duvar inşa ettim. Bu bütün yasa dışı göçü durdurdu. Büyük başarı, harika fikir diye tweet attı Netanyahu ve bu tabii büyük tepki çekti Meksika'dan. Meksika hemen özür talep etti ve özür de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in ofisi diledi. Netanyahu bunun üzerine kendisine karşı bir Bolşevik avı yürütüldüğünü iddia ederek kendisini savundu. Evet, Birleşmiş Milletler isim vermeden Donald Trump'ın bu vize yasağını eleştirdi. Yeni Genel Sekreter Antonio Guterres bu karar için ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır dedi. 28. Afrika Birliği zirvesine katılmak için bulunduğu Afrika'da Etiyopya'da katıldığı toplantı sırasında bu yorumu yaptığını gördük. Evet, asıl tepkiler aslında bir baktığımız zaman, bu arada Müslüman ülkelerin son derece sessiz kalmaları dikkat çekici. Donald Trump'ın aldığı başkanlık kararnamesinin başkanlık kararnamesi sonrası Irak ve İran'dan tepkiler yükseldi. Bir parçada diyelim, lider düzeyinde olmasa da Türkiye'den tepkiler var. Ama onlar da sınırlı kalmış gözüküyor. Belki de en çok İran'dan tepkiler var. Kendi vatandaşları da, hatta çifte pasaportlu vatandaşları da İran'a etkileniyor bu durumdan. Irak Dışişleri Bakanlığı ilk eleştiriyi yaptı. Amerikan Büyükelçisi'yle görüştü İbrahim El-Caferi, Dışişleri Bakanı. Daha sonra Irak Meclisi bir karar aldı. Amerika'ya karşı seyahat yasağı konulmasına dair bir tavsiye kararı. Fakat bugün Irak Başbakanı Haydar İbadi çıktı ve Amerika Trump'ın seyahat yasağı kararına karşılık vermeyeceklerini söyledi. Hiçbir şey yapmayacağız dedi. Muhtemel kararlar üzerine çalışıyoruz ama savaştayız ve ulusal çıkarlarımıza zarar vermek istemiyoruz dedi. Tabii Amerika'nın desteği çok önemli IŞİD'le savaşta Irak için. Irak'ın eski Irak olmadığını söyledi. Yine de Trump'a söz konusu kararından vazgeçmesi için çağrı yapmayı ihmal etmedi Irak Başbakanı. Evet, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in ağzından eleştiriyi işittik. İran dahil 7 Müslüman ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağına misilleme ikazı yaptı. İran'a gelmek isteyen Amerikalılara vize vermemek olacaktır yanıtımız dedi kendisi. Fransız meslektaşı Jean-Marc Ayrault ile Tahran'da yaptığı ortak basın toplantısında hafta sonu bunu dile getirdi. Tabii bireysel istisnalar olabileceğini ekleyerek İran'da vize yasağıyla ilgili özel komite kurulduğunu anımsatalım. Bugün Ruhani'den yani İran Cumhurbaşkanı'ndan da bir yorum geldi. Amerika'nın vize yasağına tepki anlamında Donald Trump'ın siyaset konusunda acemi olduğu saptaması yaptı Ruhani. Bugün halkları ayırma günü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine geldiler. Dünyayı anlayana kadar hem kendilerine hem de başkalarına zarar verecekler ifadelerini kullandı. Duvar örme dönemi geçmiştir. Gün iletişim günüdür dedi Ruhani ve birkaç yıllık aylık vize kısıtlaması halklar arasındaki ilişkiyi kopartamaz ikazında bulundu. Türkiye'den de tepki Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan gelmiş gözüküyor. Amerika gibi farklı dinleri ve etnik grupları buluşturan bir millet olarak bir ülkede bu kararın alınması rencide edicidir, doğru değildir yorumunu yaptı. Kurtulmuş kararın gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Avrupa'dan da tepkiler var. Trump'ın Londra'ya ilk ziyaretini yapması bekleniyor. İptal için Britanya'da kampanya başlatıldı. Daha artmış mıdır bilmiyorum. En son baktığımda 1 milyon 700 bine ulaşmış idi. Gelmemesi için Donald Trump'ın toplanan dilekçe, imzalar diyelim. Ki ilk ziyareti de Britanya Başbakanı Donald Trump'a yapmıştı. Theresa May geçen hafta sonunda. Bakalım ne olacak. Fransız ve Alman yetkililer de Donald Trump'ı eleştirdiler. Almanya Başbakanı Merkel de eleştirilerini esirgemedi aynı şekilde. Avrupa Konseyi Başkanı'ndan ise çok sert bir çıkış geldi. Dün akşam Donald Tusk'tan geldi. Dedi ki Donald Trump dedi AB için varoluşsal bir tehdittir saptaması yaptı. Tabii bu sadece göçmenlerle ilgili değil. Bunu belirtmek gerekiyor. Daha çok Rusya, Çin ve Amerikan yönetimleri arasında Trump'la birlikte ne gibi güç değişiklikleri, güç kaymaları yaşanacak? Herkes bunu tartışıyor. Biz de burada gündeme taşımaya çalışıyoruz. Ve bütün bunlar Avrupa Birliği'ni sıkıştıracak. Transatlantik hattında da Trump nedeniyle epey bir sıkıntı var. Bu yüzden de Donald Trump'ın Avrupa için varoluşsal tehdit olduğu ifadelerini kullandı. Malta zirvesi olacak. Önümüzdeki günlerde Avrupa'dan çok sayıda lider buluşacak ve belki biraz Amerikan politikaları burada tartışma konusu olacak. Evet, hafta sonunda bu arada Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Quebec İslami Kültür Merkezi'ne tabii reaksiyonları da oluyor bütün bu. Biraz böyle işler sanki bir medeniyetler çatışmasına dökülüyormuş gibi bir manzara çıkıyor. Saldırganlardan bir tanesi 27 yaşında Fas asıllı olduğu ortaya atıldı ama ikisi birden Fas asıllı değil anladığımız kadarıyla. Terör saldırısı nitelemesinde bulundular ve tabii Trump'ın vize yasaklarını içeren kararına Kanada'dan da tepki gelmişti. Hemen saldırı haberinden önce olmuştu bu tepki. Geçici oturma izni vereceğini Kanada liderliği açıklamıştı. Böyle bir Kanada'ya da yansıyor tabii Amerika'da alınan kararlar. Evet, Çin'in bu arada Amerika ile savaşın artık bir olasılık haline geldiği içinden yorumları da yapılıyor. Burada bir artık göçmen meselesi, medeniyetler meselesi yok ama daha çok ticari çıkarlar söz konusu. En son South China Morning Post gazetesi internet sitesinde bu yorumu koymuşlar. Bu artık bir slogan değil, gerçeklik haline geldi diye. Amerika'nın yeni savunma bakanı James Mattis'in de ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore'ye gerçekleştireceğini, sonra da ardından Japonya'ya gideceğini de anımsatmış olalım. Evet, Donald Trump'la ilgili Rusya'dan tepkiler var. Kremlin'in bu göçmenlere yönelik, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik vize sınırlaması kararnamesi, vize yasağı kararnamesi Rusya'yı ilgilendirmez tepkisini verdi Dmitri Peskov yaptığı ilk açıklamada. Aynı şekilde Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden de vize yasağına destek geldi diyebiliriz. Genel anlamda bunlar terörle mücadele işbirliğini arttırmakla alakalı oldu. Zira Donald Trump aslında bu imzaladığı kısıtlama kararnamesine Rusya vatandaşlarını da etkiliyor bu kararname, onu belirtelim. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği Rusya vatandaşları için vize verme prosedürlerini değiştirmiş. Önceki vizelerinin bitiş tarihi üzerinden 12 aydan fazla zaman geçmişse yeni yapacakları vize başvurusu için mülakatlara girmeleri tekrardan gerekecekmiş. O yüzden Rusya'yı da etkileyen bir şey. Bu arada tabii 28'inde Donald Trump'la Vladimir Putin'in telefon konuşmasının gerçekleştiğini belirtelim size. Ama bu Amerika'nın Rusya'ya Ukrayna yüzünden uyguladığı yaptırımlar vesaire yerine daha çok işbirliği tesis etme, karşı terör, İran'ın nükleer programı, İran'la ilgili nükleer anlaşma, Kuzey Kore gibi bir takım konular ve Donald Trump'la Vladimir Putin'in olası görüşmesi üzerinde meselelerin konuşulduğu genel anlamda açıklandı. Bunun da çok detayına girilmedi açıklamada. Evet, hafta sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun Almanya Başbakanı Merkel'le Berlin'de buluştuğunu belirtelim. Tam da Donald Trump Merkel'le ve Putin'le konuştuktan sonra bir yandan bir Doğu Avrupa hattı var, onu söylemek gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Baltık ülkelerine Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük asker sevkiyatını gerçekleştirmekte, buradan da aktarmıştık. Atlantik kararlılığı operasyonu diyorlar buna. Polonya'daki Abrams tanklarının bir kısmını Letonya, Litvanya, Estonya'ya sevk ediyorlar. Bir şekilde Donald Trump'ın demode diye NATO'yu eleştirdiği bir dönemde böyle bir yığınak da söz konusu. Karar daha önceden alınmıştı, yalnız onu belirtelim. Varşova'daki NATO zirvesinde karar alınmıştı. Temmuz'da yapılmış. Diğer yandan Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerinin devam eden saldırıları olduğunu, ateşkesin tamamen hayata geçirilemediğini belirtelim. Sivillerin bulunduğu bölgede Russia Today muhabirleri de hafta sonunda saldırılardan nasiplerini aldılar. Biraz teller gerilmiş vaziyette. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gerilimin artmasından endişe duyduklarını öyle ki açıkladı. Minsk anlaşmasına geri dönülmesi ve uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna ordusunun eylemleriyle bu anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti aynı şekilde. Diğer yandan NATO üyesi 7 ülkenin ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ortak tatbikatı söz konusu. Deniz Kalkanı 2017 deniliyor. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, ABD, Kanada, İspanya ve Ukrayna'dan 2500 asker katılıyor. Karadeniz'e 80 bin kilometrelik bir alanda yapılacak. Tabii bu ülkeler hiç tatbikat Karadeniz'de yapılmayacak diye bir şey yok, ama Karadeniz, daha çok Karadeniz etrafındaki bölgeler ve Rusya açısından daha önemli olduğu için dikkat çekiyor. Bu arada Sputnik'in görüşler projesi çerçevesindeki araştırmanın sonuçlarını da size aktarmak isterim. Avrupalıların çoğunun AB'nin dış tehditlerden korunması için ABD ve NATO'nun yardımına ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü ortaya koymuş. Amerikalıların yarıdan daha azı bu görüşü paylaşıyormuş. Amerikalılar NATO'yu sorguluyorlar aslında. IPOF şirketi tarafından yapılmış bir araştırma bu. Evet, Suriye'ye geçelim biraz daha. Birleşmiş Milletler Astana toplantıları sonrasında Cenevre'de 8 Şubat'ta planlanan ama ertelendiği açıklanan görüşmeler için yeni tarih vermiş durumda. 20 Şubat deniliyor. Hazırlıklar yapılıyor ve Astana sonuçları da, ki biliyorsunuz Rusya, Türkiye ve İran'ın öncülüğünü yaptığı ateşkese devam edilmesi ve ılımlı grupların El-Kaide'den, IŞİD'den kendilerini ayrı tutmalarını içeriyordu. Bu süreçte bu Astana bildirisi üzerinde yeni bir şeyler tesis edilebileceğini herkes düşünüyor. Hafta sonunda Suriye'nin anayasa taslağı, Rusya'nın ortaya koyduğu, tabii burada öncülüğü yapanın Rusya olduğunu belirtmek lazım. Anayasa taslağı da ortaya konuldu ve üzerinde de çok tartışıldı. Neden tartışıldı? Çünkü Arap kelimesini çıkartıp işte Suriye Cumhuriyeti demesi, Kürtlere kültürel özellik sunması, 7 yılda bir Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi, Müslüman olması şartının kaldırılması, görevlerinin biraz daha sınırlandırılması, halk meclislerinin daha böyle güçlü bir merkez ama yerinden yönetiminde içerecek bir çerçeve ortaya konulması öne çıkan unsurlarından unsurlarıyla demek lazım. Kısmen size Cuma günü de sızan taslak metninde anlatmıştım. Suriye topraklarının bölünemez, dokunulamaz tek parça olduğunun ifade edilmesi ancak ülke sınırlarının Suriye vatandaşları arasında düzenlenecek referandum olursa değişebileceği gibi hususları size aktarmıştım. İşte buna tepkiler var. Suriye yönetimi biz taslak üzerinde çalışıyoruz açıklaması yaptı. Muhaliflerin de olumlu baktığı yolunda bilgiler geliyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu üyesi Fuat Eliko olumlu maddelerin olduğunu söylemiş. PYD'nin yine Kürtlerin öncülüğünü yaptığı PYD'nin Fransa sorumlusu Halit İsa da birçok ortak özellik var bizim hazırladığımızla yorumunu yapmış. Kürt meselesinin çözümü içinde güzel şeyler bulunduğunu belirterek demokratik federal sistem öneriyoruz diyorlar tabi. Rusya'nın ortaya koyduğu taslakta kültürel bir özellikten bahsediliyor idi. Burada daha çok işte Kürtçenin, Arapçanın hatta Kürt bölgelerinde yaşayan Türkmenler için Türkçenin de kullanımının yolunu açan unsurlar bulunuyordu. Evet, gelelim Suriye'de güvenli bölge meselesine. Donald Trump'ın ortaya attığı, geçen hafta ortaya atmıştı bu ifadeleri. Birazcık herkes şaşırdı. Nereden çıktı şimdi, ne anlama geliyor diye. Mevzuyu hafta sonunda Suudi Arabistan Kralı Salman'la da telefonda konuştuklarını açıkladılar. Ve sadece Suriye değil, Yemen'de de güvenli bölgeler oluşturması için. Tabii Yemen'de nerede oluşturacaklar? Ya El-Kaide var, ya Husiler var. Dolayısıyla herkes ya ne diyor bu Trump şeklinde bir tepki göstermiş vaziyette. Suriye hükümetinden de tepki geldi. Kendilerine danışılmadan böyle bir adım atılmasının egemenliğin ihlal olduğunu söylediler. Tabii doğal olarak onlar yaptıkları yorumda. Ama işte Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler memnunlar güvenli bölge fikrine. Türkiye tabii Kürt meselesi yüzünden daha temkinli bir duruş sergilemişti. Onu hatırlatalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise biz hazırız bu planları dinleyip tartışmaya açıklaması yaptı en son. Ki üçlü mekanizmanın yürürlükte olduğunu da hatırlattı. Abu Dhabi'de toplantıya katılıyor kendisi. Lavrov dedi ki Donald Trump yönetiminin planlarını somutlaştırması gerekiyor. Anladığıma göre Amerikalıların güvenli bölgelerden bahsetmelerinin sebebi hepsinden önce göçmenlerin sayısını azaltmak istemeleri. Güvenli bölge fikri Suriye krizinin önceki aşamalarında da tartışılmıştı. Üzücü olan Libya deneyimini yeniden canlandırmak istemişlerdi o zaman. Bu yüzden hani yeniden bu yola gitme girişimini görmüyorum ben Trump'ın sözlerinden diyor. Aslına bakarsanız en sağlıklı yorum zannedersem ben de aynı şekilde düşünmüştüm bu. Trump'ın derdi bir şekilde Suriye'de güvenli bölgeler tesis etmekten ziyade oradan bir sığınmacı akınını durdurmak. Ama ona da geçti borun pazarı demek lazım. Sığınmacıların çoğu çoktan çıktı zaten. Daha kaç bin sığınmacı nereden çıkacak belli değil. Zaten Suriye içerisinde yaklaşık 6-7 milyon insan yeniden hükümet tarafından, hükümetin kontrolündeki bölgelere de yerleştirilmiş durumda. O yüzden de bu güvenli bölge meselesinde bir takım sıkıntılar olduğunu söylemek lazım. Hafta sonunda bir başka mesele, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili ortaya atılan bin bir rivayet oldu. Darbe yapıldığı, hasta olduğu, gözünün, kaşının yamulduğundan tutun da yani bir sürü iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada da çok tartışıldı, hastaneye kaldırıldığı söylendi. Esad Şam'da sanayicilerle buluşmuş. Fabrikalar tabii sökülmüştü, çalınmıştı özellikle Halep'te. Bütün bu meseleleri konuşmuşlar, hasar görmüş fabrikaların onarılması, küçük işletmelere yeniden el atılması vesaire, bütün bunlar konuşulmuş, sorunları ortaya, sorunların çözümü konuşulmuş. Muhabbete böylece kapanmış oldu, kaşı gözü de düzgün gözüküyordu, stres altında olduğu için işte gözünün görmediği falan gibi şeyler de ortaya atılmış idi. Son olarak Suriye'de cihatçı örgütlerden kurtarılmış da hatırlayacaksınız. 5 yıl sonra ilk kez futbol karşılaşması yaptıklarını, Halep'te Ehli İttihat ve Ehli Hürriyet takımlarının 2012'den bu yana maç yaptıklarını Halep Stadyumu'nda o notu da aktarmış olayım. Evet, Türkiye-ABD ilişkileri açısından Amerika'nın Rakka operasyonu kapsamında YPG'nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye güçlerine ağır silah ve zırhlı araç yardımında bulunduğunun doğrulanması da önce Kürtlerden geldi haber, daha sonra Pentagon doğruladı. Bu biraz pürüz yaraştı, dünen yaratmış gözüküyor. Milli Güvenlik Kurulu Türkiye'de dün toplanmıştı. Amerikan yönetimine tepki gösterildi. Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı tepkisini verdiler. Evet, son olarak Orta Doğu'dan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El Maliki'nin Şubat'ta Rusya'yı ziyaret edeceğini belirtelim. Aynı şekilde İran lideri Ruhani'nin Mart'ta Rusya ziyareti kapıda gözüküyor. Vladimir Putin'le görüşeceği anlaşılıyor. Mattis, Amerikan Savunma Bakanı Asya turundan sonra turuna çıkacak demiştim size. Suudi mevkidaşıyla da telefonda görüşmüş vaziyette. Biraz işin Yemen ayağı ve Suudi Arabistan ayağı ısınıyormuş gibi bir görüntü var. Özellikle Trump yönetiminin İran husumetiyle bağlantılı olarak bir Suudi fırkateynine intihar saldırısı düzenlendiği ve iki askerin öldüğü haberleri hafta sonunda gelmiş idi. Arkasında Husilerin düzenlediği anlaşılıyor bu saldırıyı, ama İran'ın parmağı var mı diye hemen tartışmalar başladı. Zira bir de İran'ın hafta sonunda balistik füze denemesi ortaya çıktı. Amerika kaynaklı bu haberleri İran da doğruladı. Bunun nükleer anlaşmayla bir alakası olmadığı ve anlaşmaları ihlal etmediğini açıkladılar. Ama Amerika'nın BM temsilcisi Nikki Haley acil toplantı talep etti. Savaş başlığı taşıyan balistik füze testi yapmamaları gerektiğini söyledi. Amerika naif değildir, beklemeyeceğiz, göreceksiniz açıklamaları yaptı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise gerginlik yaratmayın diyor. Acaba bir sonraki gerginlik Körfez hattından doğabilir mi Amerika ile İran arasında? Hani doğrudan bir nükleer anlaşmanın iptali saldırı olamayacağına göre Körfez'de, ki zaten Yemen'de karışık vaziyette, burada bir şey olabilir mi diye herkes düşünüyor. Evet, az vaktim kaldı. Filistin'de Mahmut Abbas'ın onayıyla 13 Mayıs'ta yerel seçimlerin yapılması kararı çıkmış vaziyette. İsrail'de Batı Şeria'da 3000 yeni yerleşim birimi inşası kararı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından alındı. Onu aktarmış olayım. Suudi Arabistan'da vergisiz hayat sefası bitiyormuş. 2014'ten beri sürekli petrol fiyatları geriliyor. Zaten küçük çaplı krizler baş göstermişti. Detaylarıyla aktarmıştım geçtiğimiz aylarda size. Türkiye'nin Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını aktaralım. Türk akımı onaylandı. Bekleniyordu, buradan söylemiştim size ben defalarca. Federasyon Konseyi'nin bugünkü oturumunda onaylandı. Evet. Merkel Türkiye'ye geliyor yarın ve kendi ülkesi içerisinde Türkiye'ye ikazlarda bulunması hem insan hakları konusunda hem de Diyanete bağlı camilerdeki casus imamlar konusunda bu türden çağrılar var kendisine yönelik. Alman Sosyal Demokrat Partisi resmen Martin Schulz'u aday olarak belirledi Eylül'deki seçimler için. Fransa'da Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Benoît Hamon oldu. Onu aktarmış olalım. Kıbrıs müzakereleri içinde 9 Şubat'ta yeniden görüşme olduğu söyleniyor. Küçük çaplı Kolombiya'da FARC gerillaları, binlerce FARC gerillası silah bırakma alanlarında toplanmaya başladılar. Barış anlaşması uyarınca hafta sonunda bir de Almanya'da Nazi liderliğinden Göbels'in sekreterinin 106 yaşında öldüğü bilgisini aktarayım efendim. Bir ara veriyoruz. Jet Rotal'dan Heavy Horses'ı dinleyelim. Tweet'taşımız Sasgem hatırlattı bana. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Az sonra Metin Çorabatır'la burada olacağız.
Ironclad feather feet pounding the dust. On October's day, towards evening, sweat in boss veins, standing proud to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil, turning the deep sod under. Flint at the fed log, chasing the bird. Flies at the nostrils, plunder. The suffered, the glides, veil the Percheron vine, with a shine on his feathers floating. Hauling soft timber into the dusk, to bed on a warm straw coating. Heavy horses mow the land underneath, behind the bad eyes, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The track is out. Let me find you a filly for your proud stallion seed, to keep the old line going. And we'll stand you abreast at the back of the wood, behind the young trees growing, to hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 heads of the shoulders. And one day when the oil barons have all drunk dry, and the nights are seen to draw colder, they'll beg for your strength, your gentle power, your noble grace, and your very.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın yedi kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen ikinci yarısında tekrar birlikteyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Metin Çorabatır var. İGAM Başkanı, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eski Türkiye sorumlusu. Hoş geldiniz Metin Bey.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi ben ilk programın ilk bölümünde biraz Amerika'dan kopan fırtınayı anlatmaya çalıştım. 27 Ocak'ta bir başkanlık kararnamesi biliyorsunuz imzaladı Donald Trump. Göçmen kabul programını 120 günlüğüne askıya alıyor. Aslında Suriyeli sığınmacılara ülkeyi neredeyse yasaklar hale getiriyor. Ayrıca Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen 7 ülkeden Amerika'yı ziyaret etmek isteyenlere de 3 ay boyunca vize verilmemesini öngören bir kararname bu. Sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla protestolar bir tek Amerika'da değil bütün dünyada oldu. Herkes iki soruyu merak ediyor. Tabii şimdi siz göçmen meselelerine çok hakimsiniz. Evet. Türkiye'de bu işlerle de çok uğraştınız. İşiniz uluslararası boyutunda biliyorsunuz. Öncelikle Amerika'nın bu kararının ne anlama geldiğini aslında soracağım size. Çünkü şöyle bir tartışma da başladı. Müslüman yasağı başlığı altında bu ülkelerin Müslüman ülkeler olmasından kaynaklanacak şekilde. Ama öte yandan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi Müslüman ülkelere yönelik böyle yasaklar, sınırlamalar da yok. Hatta asıl terörün kaynağı diye görülen ülkeler Amerikan medyasında da çokça tartışıldığı üzere bu ülkeler iken buna hakikaten Müslüman yasağı demek doğru olur mu, yoksa başka bir bit yeniği mi var işin içinde?
Vallahi tabii bit yeniği ne var onu söylemek zor insanların kafasında, ama Amerika'nın yeni sayın başkanının genel tutumuna baktığımızda biraz uluslararası hukuktan, uluslararası insan hukukundan, o alandaki normlardan, değerlerden oldukça uzak, çok mekanik, çok alt düzey bir kültüre sahip olduğunu görüyoruz. Yani kulaktan duyma, gazete okumakla edinmiş bir kültür. Özür dilerim.
Biraz rahatsızsınız. Kültür... Kusura bakmayın, bize sizi radyoya esir ettik hasta
yok,
hasta.
Yok biraz ama. Hastayım ama evet. Dolayısıyla bunu bir böyle çok iyi dizayn edilmiş Amerika'nın böyle bir konspirisi şeyi olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Dediğiniz gibi kendi içinde çelişkili. Burada çıkar var. İşte bu ikinci saydığınız grup ülkeler daha çok tabii zengin ülkeler neticede. Amerika'nın daha çıkar olarak bağlı olduğu ülkeler. Yani rastgele seçilmiş bir şey. Öyle olmasa bile yani bir veya iki ülke bile olsa bu çok ayrımcı bir karar. Hı hı. Yeni birçok şeylerde, yorumlarda belki haberde siz de bahsettiniz. Hı hı. Bu IŞİD gibi örgütlerin işine de gelebilecek bir karar. Yani anti-Amerikancı. Amerika neticede belli değerleri öteden beri Türk dünyada temsil eden de bir ülke. Bütün üzerine çektiği eleştirilere rağmen hani demokrasinin beşi gibi bir durumda bugün için belli değerlerin ön planda tutulduğu, ayakta tutulduğu bir ülkeydi bugünlere kadar. Bundan sonra ne olacak bilemiyorum. Amerika sığınma konusunda da göç konusunda da kendisi zaten göçmenlerin kurduğu bir ülke. Hı hı. Her zaman tarih boyunca göçmenlere mülteci hukukuna sıcak bakmış ve o hukuku desteklemiş bir ülke. Bugüne kadar yüz binlerce, milyonlarca göçmeni aldı. Türkiye'de de Türkiye'nin uyguladığı bu coğrafi kısıtlama nedeniyle kabul edilen mültecileri Türkiye'deki Birleşmiş Milletler en fazla Amerika'ya yolluyordu. Aha. Bir süredir bu sunuşlar, o dosyaların Amerika'ya sunuşları da durduruldu. Hı hı. Dolayısıyla bunun en kısa vadedeki şeyi etkisi bence hem tabii insanlara elinde pasaportu var gidecek, hatta orada oturma imkanı varken gidememek gibi bir insan hakkı ihlaliyle karşı karşıyalar. Bireysel zararı çok ama onun ötesinde bence daha genel tabii sonuçları olabilir ama uluslararası sığınma sistemine büyük bir zararı olacak. Hı hı. Zaten 2015'ten itibaren Avrupa'da başlayan bu popülist duvarlar ören bir yaklaşım var özellikle Orta Avrupa ülkelerinden başlayarak. Yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı. Bunun şimdi en üst düzeyde yani dünya lideri olan ülkede bunu görüyoruz ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası mülteci hukukunun çöküşü anlamına da gelebilir. Dolayısıyla çok tehlikeli bir adım. Hı hı. Hem insan hakları açısından hem ahlaki değerler açısından politik sonuçları açısından.
Evet. Peki hocam şimdi tabii Amerikalılar çok mesela Arap ülkelerinden birileri geldiği zaman çok da ayırt edemiyorlar. Kim Müslüman, kim Hristiyan. Halbuki bir sürü Hristiyan Arap var. Suriye'den, işte Yemen'den ya da atıyorum Yahudi asıllılar var. Los Angeles havaalanında işte dün Los Angeles Times'a gördüm ben. 7 saat ne hem de çifte vatandaşlıkları varken Suriye ve Yahudi asıllı isimleri de alıkoymuşlar aynı şekilde. Ama tabii bütün sosyal medyaya baktığınız zaman bir Müslüman yasağı hashtagler de buna yönelik kurulmuş vaziyette. Bu biraz da herkesin şöyle bir argüman geliştirdiğini görüyoruz. Eğer işte Müslüman yasağı uygularsan Donald Trump o zaman teröristler faydalanacak, işte IŞİD faydalanacak, intihar saldırısına meyledecekler, radikalleşecekler. Bu retorik biraz da sakıncalı bir retorik değil mi efendim? Yani asıl Müslümanlar bundan kendileri alınmaları gerekmiyor mu? Yani eğer Amerika'ya giremezlerse çare olarak radikalleşecek. Yani potansiyel bir tırnak içerisinde söylüyorum. Yani sanki bir virüsmüş gibi bir muamele yapılmasına sebebiyet veriyor. Çok onur kırıcı bir bakış açısı değil mi bu? Yani siz mültecilerle çok çalışmış bir insansınız. Böyle şeylere yani böyle düşünceler hakikaten oluyor mu içlerinde yani olabilecek bir şey mi? Bu sunum sakıncalı değil mi ya da?
O sunum da sakıncalı. Yani çok yani şu var, mülteci hukuku olsun, göç politikaları olsun, ayrım gözetmeden genel kurallar çerçevesinde yürütülmeli. Şimdi kimin terörist, kimin şey olduğunu ayırt edecek başka mekanizmalarınız var. Amerika'daki istatistiklere baktığınızda, suç oranlarına baktığınızda Müslümanlar veya şu veya bu grup hiçbir şekilde ön planda değil. Kanada Başbakanı'nın bir yalanlaması oldu bir gazeteye. Bu cami şeyini camide ateş atacağım kişiye bir yayın organı Faslı mı Tunuslu mu birisi diye tanımladı. Yani nationality'sini ön plana çıkartarak başbakan da bu bir terör atağıdır dedi. Yani nationality'yle bir alakası milletiyle bir alakası olmadığını vurguladı haklı bir şekilde. Yani her ırktan, her milletten, her yaştan, her cinsiyetten terör yapabilecek nitelikte insanlar çıkabilir. Bununla bir grubu topluca mahkum etmek çok hatalı. Buna karşı argümanlarda da çok iyi bir dil kullanmak lazım. İşte gerçekler bu argümanların en güzel yalanlayıcısı. Yani Amerika'ya giden her gruptan insan başarılı olabiliyor. Amerika'ya katkısı olabiliyor. Amerikan ordusunda savaşabiliyor. Ama bunlar hakikaten çok tehlikeli, ırkçı yaklaşımlar. Trump idaresi de nereye kadar götürebilecek bilemiyorum. Yani tehlikeli bir aşamaya gelindi. Daha önce işte hızla yayılan bir popülist bir trend var. Yabancı düşmanlığını falan da kullanan Avrupa'da. Şimdi bunun en güçlü ülkenin, bir süper gücün idaresinin ideolojisi haline gelmesi asıl endişe kaynağı olmalı.
Diğer yandan da Müslüman ülkelerde de başka bir trend var tabii. O da dikkat çekici aslında. Belki onu da biraz tartışmak lazım. İşte Suudi Arabistan çok ayrımcı bir ülke. Hristiyan yani herkesin Müslüman olması lazım. Asla ibadetlere izin verilmiyor. Özellikle Körfez'deki radikal Vahabi Selefi ideoloji ki tehlikeli tarafı iktidarda olması, yöneten gücü elinde tutanların aslında yaydığı bir ideoloji. Orada da mümkün değil Hristiyanlar nefes alamıyor ve ayrıca Suudi Arabistan'ın tabii Suriye Savaşı'nda oynadığı rolle taşıdığı ideolojik ve somut lojistik, parasal, mali destekle Suriye içerisinde de böyle bir yapı yaratmaya çalıştı ve bu yapı yüzünden ben sahadan biliyorum Neynova Ovası'ndaki Hristiyanların sökülüp atıldığı. Yani biz İslamofobi konuşuyoruz ama Orta Doğu coğrafyası içinde sanki zaten yıllardır tam zıt bir durum var. Siz Afrika'yı da çok iyi bilirsiniz. Somali'den özellikle Yemen dışında sığınmacı hiçbir Müslüman ülke kabul etmiyor. Suriyelileri de pek kabul etmiyorlar, değil mi efendim? Yani Orta Doğu'dakilerin de biraz bunu tartışması gerekmez mi? Tam aksine kendilerinin ırkçılığı ve ayrımcılığı söz konusu değil mi?
Valla maalesef daha böyle evrensel değerler, daha insani değerler dünyamızda ne kadar itibar görüyor. Onu bu günlerde bu iletişim araçlarının daha da hepimizin önüne geldiği bir dönemde çok daha iyi ve üzülerek görüyoruz. Dediğiniz gibi dünyanın çok geniş bir coğrafyasında maalesef bu ırkçı diyebileceğimiz, ona benzer ayrımcı diyebileceğimiz politikaları uygulayan iktidarlar varlıklarını sürdürüyorlar. Bu bahsettiğimiz zengin Arap ülkelerinde de bu yıllardır olan bir şey. İşte eski sömürge olan ülkeler bir ulusçuluk üzerinde kimlik inşa etmeye kalktılar. Onun izlerini görebiliyoruz. Avrupa'da görüyoruz bunu. İşte Almanya gibi ülkelerde bile zaten Nazizmin şeyin beşikliğini yapmıştı ama şimdi tekrar hortlayan fikirler var. Kendi ülkemizde yok mu? Yani dolayısıyla işte bir vatandaşlık argümanı ortaya atıldığında birçok okumuş çevrelerin Türkiye'deki reaksiyonunu da gördük. İşte bu insanları atın, bütün Suriyeliler gitsin. Dün CHP'li bir milletvekilimiz, hatta yönetici, işte Mehmetçik orada savaşırken işte Suriyeliler burada Türk kızlarıyla geziyor gibi çok kabul edilemez ırkçı demeçler verebiliyor. Yani bu maalesef çok yaygın, karnımıza işlemiş. Her yerde yaygın bir ideoloji. Buna karşı durmak lazım. Daha insani değerlerin ön plana çıkartılması için çabalar sarf edilmesi lazım. Şimdi siyasi iktidarlar da, yani siyasi konjonktür bu tür ideolojileri beslemeye başladığı bir ortamda bu fikirler daha da rahat olarak ortaya çıkıyor. İsrail keza bir şekilde bir ırkçılığın şeyi, işte dediğiniz Suudi Arabistan, bir Mısır'a baktığınız zaman orada bir şekilde ırkçılık var. Yani kurulan ulus devlet sistemi, sınırların çok katı olması, ülkenin egemenlik ilkesinin bugünkü uluslararası düzenin en vazgeçilmez unsuru olması gibi faktörler bunu körüklüyor. Azınlıklar sorunu bütün uluslararası anlaşmalara rağmen maalesef her ülkede, pek çok ülkede devam ediyor. Amerika'da, Kanada'da daha böyle göçmenlerin kurduğu ülkelerde buna daha az rastlanıyordu. Ama işte İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların Amerika'da gördüğü ırkçı ayrımcılıklar. Yani konjonktür hemen bu ırkçılığı, bu üretiyor. Tür popülist şeyleri üretiyor. Bir de dediğiniz gibi daha kronikleşmiş uygulamalar var. Bunların her ülkede, yani ülke ayırmaksızın objektif olarak dile getirilmesi lazım. İnsan hakları STK'larının bu konuda da siyasi etkilerden uzak, daha objektif olarak, daha dengeli olarak, yani bir yandan Müslümanların yaptığı kabul edilemez ilke dışı şeyleri eleştirirken, İsrail'in yaptığını susması da bir şey. Yani dengeli, objektif ve herkese yönelik eleştiri de yapmamız, iyi işleri de ona göre övmemiz lazım. Yani bu bir mücadele, bu sürecek. Dünya kamuoyu bence, ya da hükümetleri belki, hükümetleri belki değil ama kamuoyunda şöyle bir ayrım var. Yani hangi değerlere sahibiz? Daha çok milliyetçi, kapalı değerlerin olduğu bir kitle var bütün dünyada, sınırlar aşan. Bir de öbür türlü evrensel değerlerin savunuculuğunu yapan, insan haklarına dayalı, her insanın, her ferdin vazgeçilmez haklarının olduğunu, onların hangi ülkede olursa olsun savunulması gerektiğini söyleyen bir akım var. Bunun felsefi temelleri daha geçmişlerde, yüzyıllarda atılmış. Ama hala bu ideolojik kavganın ortasındayız.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Metin Çorabatır'a. Biraz da hasta hasta konuşturduk. Ben, kusurumuza
ben
bakmayın.
Ben özür dilerim.
Estağfurullah, ne demek efendim.
Yoğun bir hastalık geçiriyorum.
Evet, çok çok geçmiş olsun diliyoruz size.
Oldu, elinler.
Çok teşekkürler. Evet, İGAM Başkanı, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eski Türkiye sorumlusu Metin Çorabatır'la konuşmaya çalıştık. Trump'ın göçmen kararnamelerini 7 ülkeye yaptı ve yönelik yasak uygulamalarını anlamaya çalıştık. Yarın tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Size Ahmet El Şaiba'dan The Last of the Mohican ama ud versiyonuyla veda edelim.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.